Bismillahirrahmanirrahim. 2044 no'lu rivayet. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, her kim bir demir parçasıyla intihar ederse kıyamet günü o demir parçasıyla o ateşte o karnına saplayıp duracak. Her kim de bir zehirle intihar ederse onun zehri de elinde olacak ve cehennem ateşi içinde zehri yudumlayacak. Her kim dağdan, yüksek bir yerden kendini atarak intihar etmişse o kimse de cehennem ateşine yuvarlanıp duracaktır. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hayırlı ömür, güzel bir ahlak, hayırlı bir akıbet nasip etsin cümlemize. Kardeşlerim, insanoğlunun hayatında birçok evreler vardır. Hiçbir insan durup dururken gidip intihar etmez. Artık yolun bittiğini, yaşamanın bir anlamı olmadığını ve artık ölümün hayırlı olduğunu, ondan başka kurtuluşun olmadığını düşünen insanlar vardır. Allah bu duruma düşmekten, şeytanın oyuncağı olmaktan bizi de neslimizi de korusun. Kişi hangi meselede aşırı giderse o mesele onu bitirir. Düşünün, bir insanın karşı cinse çok aşırı istek duyması, onu Allah'tan çok sevmesi, arzulamayı düşünmesi, onu elinden kaçırınca artık yaşamın bir anlamı olmadığını görür. Veyahut servet üstüne servet yapmaya çalışan insanların onu yitirdiğinde masasına oturup kafaya silah dayayıp tek kurşundan gittiğini görürsünüz. Veyahut başka bir şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eğer ölümü temenni edecekseniz şöyle dua edin diyor. Ya Rabbi, benim için yaşamak daha hayırlıysa beni hayır ile yaşat. Eğer ölümün benim için daha hayırlıysa beni hayır içinde öldür diye dua ediyor. Allah hepimize hayırlı bir akıbet versin. 2045 Ebu Hureyre'den, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kötü ilaçları kullanmayı yasakladı. Yani zehir gibi insana zarar verecek ilaçları kullanmayı yasakladı. 2046 Alkama bin Vail'den, ben Aleyhisselatü Vesselam'a sarhoşluk veren şeylerin hükmünü sordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sarhoşluk veren her şey haramdır. Biz bunları tedavide kullanıyoruz ey Allah'ın Resulü dediğimizde, bilakis içkinin her çeşidi şifa değil ancak derttir buyurmuştur. 2047 İbn Abbas'tan, Aleyhisselatü Vesselam, tedavide kullandığınız ilaçların en iyilerinden bir kısmı burun damlası, şurup, kan aldırma ve müsil ilaçlarıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rahatsızlanınca kendi rızası olmadan zorla şurup içirmişlerdi de Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalktığında onlara ceza olarak o şurubu içirtmişti. 2048 İbn Abbas'tan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, tedavi olduğunuz ilaçların en güzeli şurup, burun damlası, kan aldırma ve müsil ilaçlarıdır. Sürme olarak kullandığınızın en iyisi ise ismit taşından yapılan sürmedir ki gözü cilalayıp parlatır ve kirpikleri besler. 2049 İmran bin Hüseyin'den, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam dağlamak suretiyle tedaviyi yasakladı ve bizim başımıza bir hastalık geldi. Dağlamakla tedavi ettik fakat ne kurtarabildik ne de başarılı olabildik. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaradan kan durmayınca son çare olarak dağlama, ama buna başvurmayın diyor. Mecbur kalmadıkça dağlamayın diyor. 2050 Enes'ten, Aleyhissalatü vesselam Esad bin Zürare'yi vücudunda çıkan bazı kısırlıklardan dolayı dağlamak suretiyle tedavi etmiştir. 2051 Enes'ten Aleyhissalatü vesselam başının arkasında iki yan damarından ve iki kürek kemiği arasından hacamat yaptırmıştır. Aleyhissalatü vesselam ayın 17, 19 ve 21. günlerinde hacamat yaptırırdı. Kardeşlerim, hacamat insanın adeta vücudunun dinçte kalmasına vesile olan bir tedavi şeklidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sürekli hacamat yaptırırdı. Hacamatı aslında Anadolu insanı bilir. Koca karıların böyle belim ağrıyor deyip de sırtına şişe vurduklarını hiç gördünüz mü? Böyle bir sırta şişe vururlar. Şişe vurulduktan sonra o vurulan yere hafif jiletle çizilir. O çizilen yere tekrar şişe vurulur. İşte o bölgelerden böyle köpük köpük kan gelir. O kan insanın vücudundaki pis kandır. Hastalık veren, ağrı veren, uyuşukluk verendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sürekli hacamat olmuş ve çeşitli bölgelerinden hacamat yaptırarak vücudunun sıhhatli kalmasına çalışmıştır. Ve hacamatların en böyle verimli olduğu günlerin ise kameri hilali ayların 17, 19 ve 21. günler olduğunu söylemiştir. İki kulağın arkasından, yani ensenin olduğu yerden, iki kürek kemiğinin arasından, belden, dizden, kollardan, ayaklardan birçok bölgesi vardır bunun. Buralardan yapılan hacamat insana hakikaten fayda verir. 2052 İbn-i Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesini anlattı. Meleklerden hangi gruba uğradıysa kendisine ümmetine hacamatı emret dediklerini bize aktardı. Evet. 2053 İkrime'den İbn Abbas'ın hacamat işini bilen 3 hizmetçisi vardı. İkisi ona ve ailesine gelir temin ederdi. Biri ise hacamat işi yapardı. İkrime İbn Abbas'a Aleyhisselatü Vesselam hacamatı bilen köle ve hizmetçi ne iyidir. Hacamatı yapıyor, sulbün yükünü hafifletiyor, gözlerin parlak görmesini sağlıyor dedi. İbn Abbas dedi ki Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta hangi melek grubuna uğramış ise hepsi hacamat işine devam et demişlerdi. Yine Aleyhisselatü Vesselam hacamat yapacağınız en uygun günler her kamerayın 17, 19 ve 21. günleridir demiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam tedavide kullandığınız en iyi ilaçlar burun damlası, şurup ve kan aldırma ve müsil ilaçlarıdır demiştir. 2054 Ubeydullah'ın ninesi Selma'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet ederdi. Şöyle diyor: Aleyhisselatü Vesselam'da bıçak yarası, taş ve dikenden meydana gelen bir yara olursa o yara üzerine kına koymamı bana emrederdi. Evet. Yaraların çoğunda da kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kınayla tedavi yoluna gitmiştir. 2055 Mugire bin Şube'den Aleyhisselatü Vesselam kim dağlanmak suretiyle tedavi olmaya çalışırsa ve muska taşıyarak tedavi olmak isterse Allah'a tevekkül etmekten uzaklaşmış demektir. Muska dinde haram kılınan, şirk olan sebeplerdendir. Dağlama ise mecbur kalmadıkça yapmayın diyor kardeşlerim. 2056 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam her türlü zehirlenmeye karşı, göz değmesi ve nazara karşı, bazı çıbanlara karşı okuyarak tedavi olmaya izin vermiştir. Evet, yani rukye yapmıştır. Hatta Hasan'dan şeyini her gördüğünde hemen kucağına alır, ikisini öper, okşar, onlara sürekli Felak, Nas ve Ayet-el Kürsi'yi okur. nazardan Allah'a sığınırdı kardeşlerim. 2057 İmran bin Hüseyin'den aleyhissalatü vesselam nazar değmesi ve zehirlenmelere karşı okumak suretiyle tedavi olunabilir demiştir. 2058 Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam göz değmesinden ve cinlerin şerrinden dolayı Allah'a sığınır ve dualar okurdu. Bu okuduğu sureler Felak ve Nas sureleri nazil olunca diğer okuduklarını bıraktı ve bu iki sureyi okumaya başladı. 2059 Esma binti Umeys'ten Ey Allah'ın Resulü, Cafer'in çocuklarına çabuk nazar değiyor. Onları tedavi için okuyalım mı? Aleyhissalatü vesselam evet dedi. Eğer kaderi değiştirecek bir şey olsaydı bu göz değmesi değiştirirdi buyurmuştur. Kardeşlerim, başka yerlerde aleyhissalatü vesselamın söylediği sözleri nakleden alimlere baktığımızda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nazar diyor, mandayı kasaba, adamıysa mezara gönderir diyor. Eğer birisi diyor size nazar değmişse, nazar değeni biliyorsanız hemen ona guslettirin, onun gusül artığı suyla nazar değilen abdest aldırın, o düzelir, bu da bunun tedavisidir diyor. Hakikaten sahabelerden bir tanesi beyaz tenli, güzel bir vücuda sahipti. Birisi geçerken ne kadar da güzel vücudun var, pamuk gibi diyor. Gider gitmez adam tak düşüyor. Oğlu Allah Resulü'ne geliyor. Ey Allah'ın Resulü, babam ölüyor, yetiş diyor. Ne oldu ki diyor. Filan diyor. Böyle dedi. Arkasından babam pat düştü diyor. Hemen aleyhissalatü vesselam onu çağırttırıyor, guslettiriyor. Bir leğende suyu toplanıyor. Onunla nazar değilen insanın üzerine serpiştiriliyor ve abdest aldırılıyor. Adam hiçbir şey yokmuş gibi ayağa kalkıyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birinde diyor bir şey gördüğünüzde, güzel bir şey gördüğünüzde maşallah deyin. Kadderallahu maşa'a, Allah ne güzel yaratmış deyin diye bizlere tavsiyede bulunuyor. Evet. 2060 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam torunu Hasan ve Hüseyin'i şu şekilde okuyarak tedavi eder. İbrahim aleyhisselam da oğlu İsmail ve İshak'ı aynı şekilde okuyarak tedavi ederdi buyururlardı. Her ikinizi de Allah'ın noksansız tüm kelimeleriyle her türlü şeytan, zararlı hayvan ve göz değmesine karşı Allah'a sığındırır. Amin ya Rabbi. 2061 Habise Temimi'den aleyhissalatü vesselam uğursuzluk diye bir şey yoktur. Göz değmesi, nazar haktır buyurmuştur. Hani bazı insanların gözü gök olur ya, hakikaten geldiği yerde nazar olur. Baktığı yerde muhakkak bir şey olur. Milletler gözü çıksın, uğursuz derler ya. Uğursuzluk diye bir şey yok ama nazar haktır kardeşlerim. 2062 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam kaderi geçip değiştirebilecek bir şey olsaydı bu göz değmesi olurdu. Göz değmesi olayında gözü değen kimseden yıkanması istenirse hemen yıkansın. Demek ki anlattığımız hadis. 2063 Ebu Said el-Hudri'den Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizi bir müfreze olarak göndermişti. Bir kabilenin kasabasına uğradık ve bizi misafir etmelerini istedik. Onlar bizi ağırlamadılar. Derken kabilenin bir kenarına oturduk. Biraz dinlenirken bizi ağırlamayan o kabile reisini akrep soktu. Bunun üzerine onlardan bir adam gelerek aranızda akrep sokmasına karşı okuyacak, rukiye yapacak biri var mı dedi. Ben de evet dedim. Ben varım, fakat bize koyun verirseniz onu okurum. Yoksa okumam dedim. Size 30 koyun veririz dediler. Biz de kabul ettik ve Fatiha suresini 7 kere okudum. Kabile başkanı derhal iyileşti. Biz de koyunları aldık, yola koyulduk. Bu sefer koyunları almamız konusunda içimize şüphe düştü. Aleyhissalatü vesselama gelene kadar acele etmeyin dedik. Aleyküm selam. Buyurun.
Şey, şu hani küçük hadis-i şerifler oluyor, karton
şekli. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama vardık. Yaptığımızı ona anlattık. O şöyle buyurdu. Fatiha suresi bu tür hastalıklarda okunacağını nereden bildin? Koyunları alın, bana da bir hisse ayırın buyurmuştur. Bu hadis-i şerif de kardeşlerim, rukye yapılmanın caiz olduğunu ve rukyenin karşılığında da ücret alınabileceğinin delillerindendir. Aleyküm selam ve rahmetullah. 2064 yine aynı. Yani Fatiha suresi birçok hastalıklara, birçok şeye tedavi. Rabbim bize her türlü hayrını versin. Hastalıklara şifa ihsan etsin. 2065 Ebu Huzame'nin babasından aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın Resulü, okumak şeklinde yaptığımız şeylerin, kullandığımız ilaçların ve her türlü korunma tedbirlerinin Allah'ın kaderinden bir şeyin önüne mi geçecek? Bu kanaatte misiniz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onların hepsi de Allah'ın kaderindendir buyurmuştur. Evet. Yani şunu demek istiyor kardeşlerim. Tabi en iyisini Allah bilir. Hastalık bir kader. Allah'tan şifa dilemek o da bir kaderdir. Yani bu da Allah'ın üzerimizdeki sırlarından birisidir. Onu veren de o, onu veren de odur. Yani Ömer'in bir gün veba bulunan bir yerden haber aldığında girmeyip oradan yüz çevirmesi, sahabenin bir tanesinin de ya Ömer kaderinden mi kaçıyorsun dediğinde evet Allah'ın kaderinden kaderine kaçıyorum demesi gibidir. 2066 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam ac ve hurması cennet meyvelerindendir. Onda zehire karşı şifa vardır. Mantar veya domalan ise insanlar tarafından ekip dikme zahmeti olmadan meydana gelen kudret helvası cinsinden bir rızıktır. Suyu da göze şifadır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet kardeşlerim. Ac ve hurması bizim buralarda pek yetişmez. Arabistan'da yetişir. Çok değişik bir hurma. Koskoca ağaç. Fazla meyve vermez. Az verir. Hatta bugün kilosu bayağı pahalı olan hurmalardan bir tanesi. Ondan yiyen zehirlense bile Allah onun şeyiyle şifa vermiştir. Birçok hastalığa karşı faydası vardır. Mantarsa kardeşlerim insanların hiç çaba gayret sarf etmeden Allah'ın bir lütfudur. Onda birçok şifa olduğu gibi mantarın suyunda da Allah göze bir şifa ihsan etmiştir. O kudret helvası cinsinden bir rızıktır demiştir. 2067 Said bin Zeyd'den aleyhissalatü vesselam mantar veya domalan Musa aleyhisselam zamanında İsrailoğullarına verilen ekme dikme zahmeti olmaksızın insan emeği karışmadan meydana gelen kudret helvası cinsinden bir rızıktır. Suyu da göze şifadır. 2068 Ebu Hureyre'den bazı insanlar aleyhissalatü vesselama mantar ve domalan bitkisi yeryüzünün çiçek hastalığıdır dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam mantar kudret helvası cinsinden bir rızık göze şifadır. Ac ve hurması cennet meyvelerinden olup zehire karşı şifadır buyurmuştur. 2069 Ebu Hureyre'den 3, 5 veya 7 mantar alıp onları sıktım. Suyunu cam bir kap içine koydum. Onunla bir cariyemin gözünü sürmeledim de iyileşti. Evet. 2070 Ebu Hureyre'den çöre otu ölüm dışında her hastalığa şifadır buyurmuştur. Evet. Kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Habbetül sevda samdan başka her derde devadır demiş. Habbetül sevda nedir diye sorduklarında şu çöre otu demiştir. Samsa badül mevt yani ölümdür demiştir. Çöre otunu evden eksiltmeyin kardeşlerim. Her gün yemeklerinize katın, her şeylerinize katın. Mantarın bir çeşidi yani domalan mantarı denir. 16 olduğunuza göre herhalde Bursa'dasınız. İnegöl'de bu var. İnegöl'ün Oylat tarafında tam Oylat'a giderken orada göz suyu var. O bölgede bu var. Zaten göz suyunun olduğu yerde domalan mantarı vardır. Onu araştırıp bulmak lazım. Her yerde olmaz. Çamlık bölgede olur. Hakikaten çok faydaları var. Ben 2 senedir gidemiyorum o tarafa ama her gittiğimde o göz suyundan özellikle bu İnegöl'ün Oylat'ın içinden o bir köy var. Adı aklıma gelmiyor. O köye giderken sağda bir yerde bir adam bulmuş, bir çeşme olarak koymuş. Bayağı bir akıyor. Allah razı olsun. O sudan insan gözünü yıkadığında benim 3-4 gün gözlerim puslu görüyor. Hatta çok zor görüyor. Ondan sonra cam gibi oluyor. Yani hakikaten o kadar çok faydası var ki denediğinizde aleyhissalatü vesselamın ne demek istediğini çok rahat yakalarsınız. Oylat'a gidiş, girişte bir tane var ama çok az, damla damla geliyor. Fakat öbür tarafta o gündüzlük bir köy var. Oraya giderken parnak kalınlığında akıyor. Başka da Bolu, Gerede tarafında var diyorlar ama oraya hiç gitmedim, bilmiyorum. İki tarafı biliyorum. Hatta birçok kitapta da bu iki yeri de yazar. 2071 Ebu Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam köpek alım satımında elde edilen parayı, zina yapmakla elde edilen parayı, kahinin ücretini haram kılmıştır. Bu yollarla Müslümana gelir ve kazanç sağlanamaz. Evet. Köpek, kedi bunların satışı haramdır kardeşlerim. Bunun satışından ücret alınamaz. 2072 İsa'nın kardeşinden humre alazlama hastalığına yakalanan Abdullah bin Ukeym Ebu Muhammed el-Cüşeyn'in yanına geldi. Bu hastalığın geçmesi için muska boncuk takar mısın dedi. O şöyle dedi. Ölüm o takınacağım şeyden bana daha yakındır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bazı şeylerden korunmak için bir şey takarsa o takındığı şeyin korumasına terk edilir. Allah hepimizi mağfiret etsin kardeşlerim. Öyle insanlar var ki birilerine giderler. Hala bu Anadolu'da maalesef var. Onlar ipliğe okurlar. Kiminin beline bağlarlar, kiminin eline bağlarlar, kiminin boynuna bağlarlar ve tedavi olduklarını zannederler. Halbuki o düğüme üfleyenin şerrinden Allah'a sığınırım vardır. Bu şirktir. Veyahut bazı evlerin yanına gittiğinizde kapılarında at nalı, işte nazar boncukları, herhangi bir şeyler görürsünüz. Bunlar Allah'ın korumasından çıkıp onun korumasına girmeyi getirir ki bu şirktir. Düşünün şimdi, mesela bir gün eve giderken acil bir şeyim vardı. Taksiye binmiştim. Tam oturduğum taksinin göğsüne kocaman bir nazar boncuğu yapıştırmış adam. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Hemşerim bu ne dedim? Ya nazar boncuğu hocam ya. Öyle dedi, hain gözler var ki dedi. İşte bunu koydum dedi. Yapma ya dedim. Öyle hocam. Ben de çektim aldım. Şimdi seni kim koruyacak la bakayım dedim. Adam bir durdu şöyle. Allah dedi. Geri yapıştırdım. Al şimdi bu seni korusun dedim. Allah beni korur dedim. Adam kenarıya çekti arabayı. onu yırttı, attı. Ya hoca hakikaten doğru ya. Biz Allah'ı bırakıyoruz, bir kağıttan medet umuyoruz dedi. Allah şeytanın şerrinden, vesvesesinden bizleri korusun. Saf fıtrata, temiz fıtrata insanları yönlendirdiğimizde meseleyi hemen anlıyorlar. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim bir şeyden korunmak için bir şey takınırsa Allah onu ona terk eder diyor. Git seni o korusun. Yani Allah'ın korunması kalkar. Aynen kardeşlerim, düşünün, bir çocuk doğduğunda hemen tutarlar ona maşallah yazan bir şey takarlar. O mu korur, Allah mı korur? Muhakkak ki Allah her zaman korur ve gözetir. Bu tevhidin olmazsa olmazlarındandır. Senin basit gördüğün ufacık bir nazar boncuğu, bir maşallah, bir şey gibi bir şey, bir iğde dalını ona koyman veya değişik şeyler, o seni İslam dininden çıkardığı gibi o çocuğuna da hiçbir fayda sağlamaz. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Yani muskaydı, boncuktu, hamailiydi, cevşen gibi şeyleri takma insanın imanını bozar. Bugün öyle haller olmuş ki insanlar tevhidi bırakmış ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini bırakmış, başka sözlere dalmışlar. Düşünün, birisi çıkıyor diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gökten diyor yeşil sancak içinde şunlar yazılı indi. Kim bunu takarsa, kim bunu okursa Allah'ın korumasına girer diyor. Yani muska demiyor adına. Nazar boncuğu da demiyor. Hamaili de demiyor. Bu da adına cevşen diyor. Yani onlardan ayrılıveriyor adıyla. Ne manaya geliyorsa kendileri de bilmiyorlar bunu. İşte ey Muhammed, bunu kim takarsa, üzerinde taşırsa Allah onu korur. Hiçbir şey olmaz diyor. Ki Şia safsatasıdır bu. Onlardan da bazı taifelere bulaşmıştır. Düşünün kardeşlerim, Uhud'da Aleyhisselatü Vesselam'ın dişleri kırıldı. Niye korumadı? Ondan sonra onun kayınpederi Hazreti Ömer yine bir bıçakla şehit oldu. Niye takmadı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki damadından birisi Osman yine kılıçla şehit oldu. Neden takmadı? Ondan sonra Ali, o da Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı. Neden takmadı? Onlar bunu bilmiyorlar mıydı? Allah şer olan bir şeyden hayır murad etmez. Allah kendi koruması altına aldığı o samimi kulların arasına bizleri de koysun kardeşlerim. Ne bir muska, ne bir nazar boncuğu, ne bir hamail, ne bir cevşen asla bize hayır kazandırmaz. Alo. Aleykümselam. 2073 Rafe bin Hadiş'ten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sıtma hastalığı çok şiddetli, ateşli bir hastalıktır. Onu su ile serinleterek tedavi edin. Evet. 2074 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam, sıtma hastalığı cehennemin galeyana gelmesi gibi çok şiddetli bir hastalık olup su ile soğutarak hastayı rahatlatın. Allah hanımıma hayırlı ömür versin. Bir zaman bu tıpla alakalı hadisleri böyle okuyordum. Tek tek çıkarıyordum. İşte kafa ağrısına şu gelir, yaraya kına gelir. İşte şuna şu iyi gelir. Hanım demişti ki aman be, şu işi bir bırak. Sakın bunlarla uğraşma. Millete Kur'an sünnet diyorsun. Zaten adını sapığa çıkardılar. Doğruyu anlat anlata. Bir de bunları anlatırsan iyice bunlar senden şey yaparlar demişti. Bunlar da hep tıpla alakalı meseleler. Allah hakkıyla anlamayı nasip etsin kardeşlerim. 2075 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam sıtma ve her türlü sancı veren hastalıklara karşı şu duayı yapmayı öğretmiştir. Büyük Allah'ın adıyla, yüceler yücesi Allah'a sığınırım. Her türlü kan zayinden, her türlü ateşinden, sıcağından. Amin ya Rabbi. 2076 Vehip kızı Cudame'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuk emziren kadınlarla cinsi münasebet kurmayı ve gebe kadının çocuk emzirmesini yasaklamak istedim. Fakat baktım ki İranlılar, Rumlar böyle yapmalarına rağmen çocukları ölmüyor ve bir şey olmuyor. Bu yüzden yasaklamadım. Aleykümselam ve rahmetullah. 2077 yine aynı. 2078 Zeyd bin Erkam'dan Aleyhisselatü Vesselam Zatül Cenp hastalığına karşı zeytinyağı ile vers, sarı ve kokulu bir otun kullanılmasını tavsiye etti. Evet. 2079 yine aynı. Zeyd bin Erkam'dan Aleyhisselatü Vesselam Zatül Cent hastalığı için zeytinyağı ve kustu bahri denilen topalak otu karışımını tavsiye ederdi. Evet. 2080 Osman bin Ebu Aslan Aleyhisselatü Vesselam bana geldi. Benim de o anda çok sıkıntılı bir ağrım vardı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam sağ elini ağrıyan yere koy. Ve 7 sefer bendeki duyduğum sancının şerrinden Allah'ın gücüne ve kuvvetine sığınırım de. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biriniz diyor bir yeri ağrıdığında Bismillah desin. Sağ elini oraya koysun. Ya Rabbi duyduğum acının şerrinden sana sığınırım, senin gücüne kuvvetine sığınırım diye bunu 7 kere deyin diyor. Ağrıdan eser kalmaz buyurmuştur. Allah'ım bize öyle bir sıhhat, öyle bir afiyet ver ki ömür boyu bir daha hastalık, ağrı, bela, musibet görmeyelim. Amin ya Rabbi. 2081 Esma binti Umeys'ten Aleyhisselatü Vesselam müsil olarak hangi ilacı kullanıyorsun dedi. Esma şübrim otunu kullanıyorum deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen onu kullanma. O çok şiddetli ishal yapar dedi. Esma sonra sinemaki kullanmaya başladım. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam eğer bir şey ölüme şifa olsaydı bu sinemaki otu olurdu buyurmuştur. Kardeşlerim sinemaki bu iğde yaprağına benzer bir ottur. Aynı çay demlenir gibi demlenir. Bundan içildiği zaman hakikaten insanı ishal eder. Ama hakikaten vücuda korkunç faydası vardır. Aynı çöre otu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl ki çöre otunda ölümden başka her derde deva var diyorsa sinemakide de böyle hakikaten büyük fayda vardır. Sesin bozuk mu geliyor? Seste kesilme mi var kardeşlerim? Anlaşılmıyorum. Peki. Velhamdülillah. Rabbil alemin.